Ayrım 15. Sayfa 194. Ah Firdevs, bir bilsen. Hani o yarışmayı kazanan çocuk sana ilan aşk ettiğinde, şimdi aşka vaktim yok, işimi düşünmek zorundayım demiştin ya Firdevs. O takıldı aklıma. Belki o reality show'da sana düşen rol oydu. Belki lüzumsuz teklifleri reddetme yöntemin buydu. Öyleyse eğer okuma gerisini. Ama öyle değil de gerçekten kariyer telaşında bastırdıysan yüreğinin sesini, tire ki senin kuşağında sıkça rastlanan bir fedakarlık bu, tire, o konuda seninle dertleşmek isterim. Milliyette Birsen Altuntaş'a, bana aşkını ilan etmekle hata yaptı. Bütün hayranları kadın. Bir şey söyleyip onun kariyerine zarar vermek istemedim diyorsun. Bu nasıl bir kariyerdir ki Firdevs aşktan örselenmektedir? Bu nasıl aşktır ki önce kariyeri düşünmektedir? Birincisi Firdevs, eğer final gecesi hissiyatım bozulur, performansım düşer, sesim kısılır diye sustuysan serenat yapan prensine, şunu bil ki aşk, çoğu zaman karın doyurmasa da, hissiyatların en eşsizi, performansın katıksız besleyicisi ve bilinen en iyi ses açıcıdır. Aşkla çınlayan yüreğin sesi semaya vurur. Yok, imajının zedeleneceğini sandı isen, emin ol ki, aşkla kızarmış bir çift yanaktan daha insancıl bir imaj, yok, imajının zedeleneceğini sandı isen, emin ol ki, aşkla kızarmış bir çift yanaktan daha insancıl bir imaj yok ulaşabileceğin. Şimdi aşka dalarsam kariyerime vakit kalmaz diye çekindi isen, birkaç biyografi okumanı tavsiye ederim sana. Yaşam öyküleri, kariyerini aşka feda etmiş, yüreğinin yolunu seçmiş insanlarla doludur çünkü. Oscar Wilde, toplumun lanetlediği bir aşka düşüp genç bir oğlana sevdalandığında yargılanmış ama mahkemede bütün okurlarını yitirme pahasına aşkını dobra dobra savunmaktan çekinmemişti. Hislerini Lady Windermere'in yelpazesinde özetleyecekti. İnsanın kesin seçim yapması gereken anlar vardır. Kendi yaşamını tümüyle eksiksiz, dopdolu yaşamak mı, yoksa iki yüzlü bir dünyanın istediği yapmacık, sığ, onur kırıcı bir varoluşa sürüklenmek mi? İngiliz kralı 8. Edward, tahta çıktıktan bir yıl sonra, insanın kesin seçim yapması gereken o ana gelmiş, kariyerinin sevdiğine kavuşmasını engelleyeceğini anlayınca hiç tereddüt etmeden aşkını seçmiş, tahtını terk etmişti. Halkına kararını şöyle izah etmişti. Sevdiğim kadının desteği olmaksızın, sahip olduğum ağır sorumluluğu taşımamın mümkün olmadığını anladım. Bilmem Ayhan Aydan adını hiç duydun mu Firdevs? Bütün Türkiye'nin sustuğu bir gün, o tek başına bir askeri mahkemenin huzuruna çıkmış ve ülkenin devrik başbakanı için ben o adamı sevdim demişti. Türkiye onu hep yiğit bir sevdalı olarak hatırlaya geldi. Önce işimize bakalım deselerdi, kariyerlerini düşünselerdi, bugün onları başka şekilde anacaktık. Şunu bil ki Firdevs, bütün sevdalılara yollanacak ne kadar şiir, söylenecek ne kadar şarkı, kulaklarına fısıldanacak ne kadar aşk sözcüğü varsa çoğu sevdası uğruna gemileri yakmayı göze almış cesur aşıkların eseridir. Aşkın reklam sözleşmelerine, magazin haberlerine, cep telefonu mesajlarına hapsolduğu, işime mani olur diye kapıdan kovulduğu imaj çağında manasız gelebilir bu yazdıklarım. Ama inan ki Firdevs, imajını bozan bir aşk, aşkını gömen bir imajdan evladır. Seni ebediyete taşır. Sayfa 197. Maç varken Sevgililer Günü. Vatanın Sevgililer Günü anketinden ilginç bir sonuç çıktı. 14 Şubat'ta kadınların çoğu sevgilisinden tek taş kolye bekliyormuş. Erkeklerin çoğu ise sevgilisine çiçek götürmeye hazırlanıyormuş. Bu akşam maçta olduğu düşünülürse birçok ilişkide bolca hayal ve kalp kırılacağını tahmin etmek zor değil. Ankete katılanların yarısı severek evlenmiş, Lakin yarısının evliliği boşanmayla bitmiş. Boşanma oranının yüksekliği beklenti ile gerçeklik arasındaki parantez aç yani tek taş ile çiçek arasındaki parantez kapa derin farklılıktan kaynaklanıyor olsa gerek. Tek taş kolye hediyeli romantik bir yemek beklerken kapısında bir buket çiçekle "Seni seviyorum, maça gidiyorum." notu bulmuş bir kadının önünde iki seçenek vardır. Ya beklentiyi ya da sevgiliyi değiştirmek. Çoğu kadın çiçeğe razı olmak veya adamdan caymaktansa üçüncü bir seçenekle uğraşır. Adamın kişiliğini değiştirmeye çalışır. Ama ne yazık ki 3 yaşından gün almış hiçbir erkek değişmez. Öte yandan erkeğin değişmemesi beklentisine karşın çoğu kadın zamanla değişir. İlişkilerde hayaller ve kalpler biraz da bu yüzden kırılır. Huyu değişmeyen erkek sevgililer günü maça gidince kadın sorular sormaya başlar. Ne oldu bize? Artık beni sevmiyor musun? Başka biri mi var? Cevapsız kalan sorular zamanla aynaya döner. Gözden düştün mü? Eskisi kadar güzel değil miyim? Fazla mı kilo aldım? Erkekse soru sormaz. Kendisine sorulmasından da hoşlanmaz. Çok sıkıştığında, "Nereden çıkarıyorsun bunları?" der, fazla konuşmaz. Sevgililer gününü hatırlayıp çiçek aldığı, hatta maça gitmeyip yemeğe kaldığı halde niye hala bunların sorulduğunu da anlamaz. Bunca fedakarlığa rağmen yine de karşısındaki tabağa gözyaşları damlıyorsa, o da kendine sorular sormaya başlar. Ama onunkiler hayli farklıdır. Yanlış kız mı? Başkasını mı bulmalı? Önünde iki seçenek vardır. Tek taş için para biriktirmek ya da sevgiliyi değiştirmek. Pek azı para biriktirir. Sanırım asıl sorun piyasa işi şablonların bizi esir alması. Reklamların tek taşı yegane sevgi alameti diye sunması. İlişki gurularının kadınları erkeğin gözünde maçtan daha cazip, golden daha heyecan verici olmaya zorlaması. Tek taş alamayanların sevgisiz, erkeğini maça kaptıranların cazibesiz diye damgalanması. Sevgililer gününde hayal kırıklığı yaşayanların suçu kendinde. Mesela tek taşa yetmeyen gelirinde veya deforme olan bedeninde araması. Boş verin bunları. Güzelim bir günü kadınınızın gözüne girmek için tek taş alışverişinde ya da erkeğinizin diğer heyecanlarıyla yarışmak uğruna maç tribününde geçirmeyin. Kendinizden taviz vererek mutlu olmaya çalışmayın. Erkekseniz sevginizi hediyenizle tartmayacak, kadınsanız sizi maçla kıyaslamayacak sevdalılara koşun. Nerede mi diyorsunuz? O halde sevgililer gününü unutun. Kafa denginizle buluşuncaya dek yalnızlıkla baş etmenin, kendi kendinize yetmenin yolunu bulun. Formülü unutmayın. Tekil olmayı başarmış iki kişi eşittir sağlam bir ilişki. Sayfa 200. Anadolu aşkı arıyor. İnternetin ansiklopedisi Google'da sevgi sözcüğünün en çok arayan adresleri araştırıyorlar. En başta Anadolu kentleri sıraya diziliyor. Diyarbakır, Adana, Kayseri, Erzurum, Trabzon. Ya aşkı hangi iller tıklayıp araştırmış en çok? Gaziantep, Diyarbakır, Adana, İçel, Erzurum. Nasıl yorumlarsınız? Büyük kentler aşkı buldu da şimdi Anadolu mu arıyor? Yoksa İstanbul, Ankara, İzmir sevdadan umudu kesti de Anadolu arayışını internette mi sürdürüyor? Doğan Haber Ajansı bürolarından yağan haberler Anadolu'daki internet bereketinin ipuçlarını veriyor. Mesela Sinop'tan bir imam haberi geldi. Durağan ilçesine bağlı Çampaşa Sakızı köyünün 37'lik imamı internette tanıştığı İstanbullu kadın için 7 aylık hamile eşi ile 3 çocuğunu terk etmiş. Durumu öğrenen eşi erken doğum yapmış. Karnındaki ikizlerden birini kaybetmiş. Çocuklar, babalarının sürekli bilgisayar başında bir kadınla yazıştığını, evde bu yüzden tartışmalar çıktığını söylüyormuş. Geçenlerde de Maçka'nın Armağan köyünden bir haber geldi. Doğuştan engelli olduğundan ancak elleri üzerinde yürüyebilen Yusuf, internette kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Tayvanlı Mei Chan'la tanışmış. Sanal sohbette aşık olmuşlar birbirlerine. Yusuf, Mei Chan'a evlenme teklif etmiş. Kız, Tayvan'daki evinden kaçıp Maçka'ya gelmiş. Yusuf'una kavuşmuş, evliliğe hazırlanıyorlarmış. Oğlum, ortaokuldan bir arkadaşım internette tanıştığı kızla yine internette ayrıldı diyordu geçenlerde. Tuhaf olan şu ki, tanışma ile ayrılma arasında hiç tanışıp görüşmemişler. İlişki sanal ortamda başlayıp orada bitmiş. Tabi bu öyküler içinde eski Türk filmlerinin internetli versiyonlarını anımsatan ölümcül örnekler de var. Aydın'da 16 yaşındaki bir kız, internette kendini astsubay olarak tanıtan birine kaçtı geçen ay. Ankara'da 2 hafta oğlanın tecavüzüne uğradı. Randevu evine satılmak üzereyken kaçmayı başardı. İşte film gibi bir örnek daha. Ağrı'da bir çocuk annesi kadın, imam nikahlı kocasını bırakıp Düzce'ye, internette tanıştığı Akçakocalı pazarcıya kaçtı. Ama orada yine internetten izini süren üvey oğlunun kurşunlarıyla can verdi. Bu haberlere şu veriyi de ekleyeyim. Fransızlar interneti en çok bilgi arama için kullanıyor. İngilizler en çok haber için. Türkler en çok eğlence ve iletişim için. Buradaki iletişim büyük oranda yukarıda örneklediğim türden bir tavlama faaliyeti. Televizyon, geleneksel dünyanın kabuğunu çatlatmıştı ama onun iletişimi tek yönlüydü. Şimdi internet, TV'nin açtığı oluktan içeri dalıyor, iki yönlü iletişimin yolunu açarak küresel ölçekte bir gönül pazarı kuruyor. Yanlış bir adreste, yanlış yatakta yaşadığına inanan yeryüzünün kırık kalpleri, yeniden karılan kartlar gibi yer değiştiriyor. İnternet, ilişkilerin doğasını ve içeriğini etkilemiyor belki. Ama alternatif zenginliğiyle ölçeğini ve niteliğini değiştiriyor. Bu değişimde Anadolu da asırlık mahremiyetinden sıyrılıyor. Taşra baştan çıkıyor. Diyarbakır'ın, Antep'in, Adana'nın Google'a ille sevgiyi sorması boşa değil. İnternette bu soruya bol seçenekli cevap var. Sayfa 203. Sevda kuraklığı. Şarkıları, şiirleri, ağıtları hep su üzerineymiş. Merak edip sormuş beyaz adam. Niye şiirleriniz hep sudan söz ediyor? Buralarda en çok suyun yokluğunu çekiyoruz da ondan diye gülmüş yerli. Ya sizin şiirleriniz niye hep sevgiden söz ediyor? Cep telefonuma bip bip yağan bayram mesajlarında hep sevgi, aşk, barış dilendiğini gördükçe bu öyküyü anımsıyorum. Görülmedik bir nefret salgını memleketi kasıp kavurmuş ya da yüreklerimiz bir sevda kuraklığında çöl olmuş gibi. Bu felaketin ardından amatör şairler arasında yarışma yapılmış da onlar da en çok öfkeden yılmışlıklarının, aşka susamışlıklarının şiirini yazmış sanki. Türk mani sanatının kitap çıkarma imkanı bulamamış gizli yetenekleri her bayram ortaya dökülüyor ve telefon ekranı boyutunda küçülttükleri hevesleriyle illa sevdaya dair cep mesajları döktürüyor. Kalplere merhamet, yuvalara muhabbet diliyor. Merhametin, muhabbetin çokluğundan değil, yokluğundan. Sevdasızlık salgını şuradan da belli ki bir karamela kağıdından ya da tavşancı amcanın niyet pusulasından kopya çekip herkese gönderdiğiniz bir cep manisi, kapsama alanında ulaştığı mutsuz alıcılarla behemehal kaydedilip, bu kez onların rehberindeki herkese gönderiliyor, sanal sanal çoğalıp dön dolaş tekrar size geliyor. Geçen yüzyılda elinde cürasıyla dere tepe gezinip, yüreği yanıklara mani düzen halk aşıkları gibi, çocukken okudukça aşklarına özendiğimiz cep fotoromanları gibi, Cep mesajları da cepten cebe dolaşıp bize yokluğunu hissettiğimiz, hasretini çektiğimiz sevda ve barış iklimini hatırlatıyor. Lakin çoğu zaman mesajın dilediği iklim ile ulaştığı iklimin farklılığı veya telefon sahibinin hoyratlığı ile telefondaki mesajın naifliği çelişik manzaralar çıkarıyor ortaya. Düşünün, tam kurbanlık koyunu çukur üstüne yatırmışsınız, bıçağı besmele ile boynuna saplayıp kanını başucunuza topladığınız çoluk çocuğun üstüne fışkırtacaksınız. Ard arda bipleyen cep telefonunuzdan aşk dilekleri faş ediyor. Din adına masum din adamlarının gırtlağının kesilmesine, güzelim şairlerin, sevdalı gençlerin ateşe verilmesine mani olamıyorsunuz ama dini bayramlarda cep mesajlarında barışa ve sevdaya dair bol bol mani okuyorsunuz. Susuzluk derdiyle ille suya ağıt yakan yerliler gibi en çok yokluğunu çektiğiniz şeylerin, aşkın, barışın, huzurun şiirini yazıyor, elden ele, cepten cebe dağıtıyorsunuz. Madem laf kurbandan, bayramdan, barıştan, şiirden açıldı, bırakayım bayram bir ömürdür, ben gibi bir deliye diyen Can Yücel bağlasın yazımızı. Koyunlar, keçiler ve koçlar için ne kadar bayramsa kurban bayramı, bu barış var ya bu barış, cephedekiler için o kadar barış. Kitap sona erdi.